Ayrım 4. Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch. Sayfa 33. Birinci kitap, Onun Gölgesi. Söyleyemem şimdi sana, rüzgarın esişi ve üfürüşü, beni uçurmaz olduğunda ve rüzgar nihayet döndüğünde bir fısıltıya, işte belki o zaman söylerim sana. Carl Sandburg, Büyük Av şiirinden. Birinci bölüm. Vaziyet kötüye giderken. Birinci kısım. Göz kapaklarına vuran zayıf gün ışığı onu uykusundan uyandırdı. Aydınlık gözlerini işgal etti, giderek arttı ve mahmurca göz kırpıştırmasına neden oldu. Açık bir pencereden içeri ılıman ikindi havası ve tatlı su kokusu girmekteydi. Kam orada değildi. Kumluk bir sahile vuran dalgaların sesi işitiliyordu. Evet, kesinlikle kam orada değildi. Yine çarşaflarına dolanmıştı. Başı dönüyor, damağını güneşte kurutulmuş bir kösele gibi hissediyordu. Çatlak dudaklarını aralarken ağzından bir inilti çıktı. Sen ne? Şşt, seni uyandırmak istememiştim. Odanın biraz temiz havaya ihtiyacı vardı. Solunda aşağı yukarı Jan'ın boylarında koyu bir gölge belirdi. Silüet etrafta gezinirken zemin gıcırdadı. Kumaşın yumuşacık ışırtısı, bir para kesesinin şıngırtısı, metalin çınlaması. Loke dirseklerinin üzerinde doğrulurken kendini baş dönmesine karşı hazırladı. Beklediği gibi de oldu. Rüyamda onu görüyordum diye mırıldandı. İlk tanıştığımız zamanları.
Anama.
O işte, biliyorsun.
Ah, kutsal kitaplarda adı geçen o.
Jan yatağın yanına diz çöktü ve bir bardak su uzattı. Loke bardağı titreyen sol eliyle alıp minnetle yudumladı. Dünya yavaş yavaş netleşmeye başladı. Çok gerçekçiydi, dedi Loke. Ona dokunabilecek gibiydim. Ona ne kadar üzgün olduğumu söyleyecektim.
Elinden ancak o kadarı mı geliyor? Onun gibi bir kadını rüyanda görüyorsun ve akıl edebildiğin tek şey özür dilemek mi oluyor?
Rüyamda ne yaptığımı kontrol.
Onlar senin rüyaların. Dizginleri eline al.
Tanrılar aşkına, altı üstü küçücük bir çocuktun.
Eğer aynı rüyayı yine görürsen 10-15 yıl geleceğe gidiver. Bir dahaki sefere uyandığında yüzünün kızardığını ve eveleyip gevelediğini görmek istiyorum.
Bir yere mi gidiyorsun?
Biraz dışarı çıkıyorum. Günlük turumu atacağım.
Jan, buna hiç gerek yok. Kendine eziyet etmekten vazgeç.
Bitti mi?
Jan boş bardağı ondan aldı. Daha yarılamadın bile bana.
Geç kalmam.
İri yarı adam bardağı sehpaya koydu ve kapıya yönelirken formalite icabı ceketinin klapalarını düzeltti.
Sen biraz daha dinlen.
Hiç laf dinlemeyeceksin değil mi?
Taklit ve övgü hakkında ne derler bilirsin.
Kapıyı kapayan Jan dışarıya, Laşey'nin sokaklarına çıktı. İkinci kısım. Laşey'in herhangi bir şeyin satın alınabileceği ve herhangi bir şeyin geride bırakılabileceği bir şehir olarak ün salmıştı. İki kuşaktan daha eskiye dayanan her unvanın köklü sayıldığı kentte Region'un, yani en yüksek ve seçkin asilzade sınıfının izniyle cebinde yeterince parası olan ve yarı bilinçli kalmaya yetecek kadar nabzı atan herkes kanını makul ölçüde soylulaştırabilirdi. Terin dünyasının dört bir yanındaki tüccarlar ve suçlular, paralı askerler ve korsanlar, kumarbazlar, serüvenciler ve sürgündekiler gelirdi buraya. Muhasebe bürolarının kozalarına sıradan biri olarak girer, içeride bol miktarda kıymetli metal saçar ve gün ışığına Laşey'nin yeni doğmuş asilzadeleri olarak adım atarlardı. Regio genellikle kendi icadı olan unvanlarla, yarı baronlar, baronlar, vikontlar, kontlar, hatta arada bir markiler üretir dururdu. Bir listeden seçilebilen nişanlar ilave ücrete tabiydi. Bunlardan 12'li dinin savunucusu epey popülerdi. Ayrıca bir ceket klapasında fevkalade duran yarım düzine anlamsız şövalyelik nizamı da mevcuttu. Bu satılık saygınlığın onun ticaretini yapanlar nezdindeki önemi sebebiyle Lachey'in Jean Tane'nin hayatı boyunca ziyaret ettiği en adap düşkünü şehirdi. Kentin sonradan görmüşleri kendilerine güven verecek yüzlerce yıllık bir aristokratik soy eksikliğini aşırı resmiyetle telafi ederlerdi. Kıdem kuralları simyasal bir formül gibiydi. Yemekli davetler her yıl sıtmaların ve kazaların toplamından daha çok cana mal olurdu. Görünüşe bakılırsa unvanlarını yeni satın alanlar için o unvanları ve tabii canlarını önemsiz hakaretler karşılığında tehlikeye atmak kadar heyecan verici bir uğraş yoktu. Jean'ın duyduğu kadarıyla muhasebe bürosundan düello alanına, oradan da cenaze arabasına gitme rekoru 3 gündü. Reggio ölenlerin yakınlarına para iadesi yapmıyordu elbette. Bu saçmalığın bir sonucu olarak sikkelerinin rengine olursa olsun bir unvana sahip olmayanların şehirdeki en iyi hekimlere erişimi güçtü. Hekimler soylu hastalarınca öyle bir mevki sembolü haline getirilmişlerdi ki başka altın kaynaklarının peşinde koşmaya nadiren ihtiyaç duyarlardı. Diğer bir adı da Pırlantalar Gölü olan Amatel'den yani Lachey'nin kuzey ufkunu kaplayan tatlı su denizinden esen serin rüzgar sonbaharın tadını taşıyordu. Jean üstündeki kahverengi kadife frak ceketle ve sıradan bir esnafın yaklaşık 3 aylık kazancından daha pahalı olmayan ipeklilerle yerel standartlara göre nispeten mütevazı giyinmişti. Bu da onu daha ilk bakışta birinin adamı gibi gösteriyor ve mevcut işine dört dörtlük uyuyordu. Ensesi kalın hiçbir asilzade bir hekimin bahçe kapısında bizzat beklemezdi. Tüm Lachey'nin en iyi hekimi olarak kabul edilen alim Erkemar Zodest'i kemik testeresindeki ve simyacı potasındaki hüneriyle ün salmıştı. Ayrıca 3 gün boyunca Jean'ın muayene ricalarını cevapsız bırakmıştı. İri yarı adam bugün bir kez daha Zodest'in arka bahçesindeki demir parmaklıklı kapıya yaklaştı. Kapının ardındaki yaşlıca bir uşak onu sürüngenimsi bir arsızlıkla süzdü. Tıpkı geride kalan 3 gün boyunca olduğu gibi Jean'ın ileri uzanmış elinde parşömenden bir zarf ve kare şeklinde beyaz bir kart vardı. Jean sinirlenmeye başlıyordu. Uşak tek kelime bile etmeden parmaklıkların arasından uzanıp kendisine sunulan her şeyi aldı. Geleneksel bir bahşiş olan çok sayıda gümüş sikkelerle dolu zarf uşağın ceketine girerek gözden kayboldu. Yaşlı adam beyaz kartı ya okudu ya da okurmuş gibi yaptı. Ardından Jean'a bakarak kaşlarını kaldırdı ve yürüyüp gitti. Kartta her zamanki cümle yazıyordu. Contempla vacora frata eminenza. Seçkin bir dostun ricasını kırmayın. İmparatorluk terincesinde böyle bir istekte bulunmanın en kibar yoluydu. Bu mesaj güçlü birinin adını açıklamadan başka birini muayene ettirmek istediği anlamına gelirdi. Kimliğini riske atmaksızın para yoluyla bir sorununu, mesela hamile kalan bir metresi çözmek isteyen önemli şahıslar bu tür yöntemlere sıkça başvururlardı. Jean bekleyişinin uzun dakikalarını hekimin evini inceleyerek geçirdi. Sağlam görünümlü bina aşağı yukarı Camor'daki küçükçe bir Alce Grande malikanesiyle aynı ebatlardaydı. Lakin daha yeniydi ve sakinlerinin önemini duyurmak için uğraşan Tal Verrar taklidi bir tarzla inşa edilmişti. Çatı volkanik camdan kiremitlerle kaplıydı ve pencereler bir tapınağa daha çok yakışacak dekoratif süslemelerle çevriliydi. Bahçenin 3 metrelik bir taş duvarla gözlerden saklanan orta kısmından şen şakrak bir partinin sesleri geliyordu. Çınlayan bardaklar, tiz kahkahalar ve tümünün gerisinde 9 telli bir viola ile birkaç farklı enstrümanların iniltisi. Alimin efendinden gelen muayene ricasını hali hazırda yerine getiremeyeceğini üzülerek bildiririm. Uşak boş ellerle tekrar demir kapının arkasında belirmişti. Bir içtenlik sembolü olan zarf tabii ki ortada yoktu. Jean paraların Zodest'inin mi yoksa uşağının mı kesesine gittiğini bilmiyordu.
Öyleyse alimin ne zaman efendimin istirhamına cevap verebileceğini söyleyebilir misin Nedişan? Belki ki yarım haftadır öğleden sonraları müsait olmuyor.
Bilemiyorum uşak esnede, alimin işi başından aşkın.
Demek işi başından aşkın. Bahçedeki davetten alkış sesleri yükselirken Jean için için köpürdü. Ana ne şüphe, efendim büyük bir yetenek ve ağzı sıkılık gerektiren bir meseleyle karşı karşıya onun için.
Efendin alimin ağzı sıkılığına daima güvenebilir diye karşılık verdi uşak. Fakat maalesef şu anda yeteneklerine başka bir yerde ihtiyaç duyuluyor.
Hay boyun devresin be adam. Jean kendine daha fazla hakim olamadı. Bu iş çok önemli.
Böylesine kaba bir üsluba katlanacak değilim iyi günler.
Jean demir parmaklıkların arasından uzanmayı ve yaşlı adamın boğazına yapışmayı düşündü. Fakat öyle bir davranış işini daha da zorlaştırırdı. Lüks kıyafetinin altına deri zırh giymediği gibi süslü papuçları da bir kavga esnasında çıplak ayaklı olmaktan bile daha beter bir sonuç verirdi. Ceketinin altına gizlediği nacak çiftine rağmen yemekli bir daveti bile basacak kadar donanımlı değildi.
Alim çok mühim bir vatandaşı gücendirme riskine giriyor diye homurdandı Jean.
Alim o vatandaşı gücendiriyor, seni gidi akılsız adam.
Yaşlı adam gevrek gevrek güldü. Bak açıkça söylüyorum, alim bu tür yollardan yürütülen münasebetlere sıcak bakmaz. Seçkin tek bir vatandaşın bile işini ön kapıdan halletmekten çekinecek kadar alime yabancı olduğunu sanmam.
Yarın tekrar uğrayacağım dedi Jean soğukkanlılığını korumaya çalışarak. Belki efendinin kayıtsızlığını bile aşacak bir meblağ belirtebilirim.
İdrak kabiliyetindeyse bile ısrarın takdire değer. Yarın efendinin emrettiği gibi davranmakta serbestsin. Fakat bugünlük iyi günler dilemiş bulunuyorum.
Sana da iyi günler diye homurdandı Jean. Umarım tanrılar böyle bir şefkatin ikamet ettiği evi kutsar. Belini kırarak verdiği zoraki bir selamın ardından yürüyüp gitti. Para dolu zarflar saçmanın bile bir soruna dikkat çekmeyi garantileyemediği bu tanrıların cezası şehirde şimdilik yapacak başka bir şey yoktu. Jean kiralık faytonuna doğru öfkeyle yürürken Maxilan Stragos'a birinci kez sövüp saydı.
Pezevenk herif, o kadar çok yalan söylemişti ki neden doğru söylemeyi seçtiği tek konu o kahrolasıca zehir olmuştu sanki.
Üçüncü kısım. Şu an için yaşadıkları yer Villa Suvela'da yani Amatil'in sularına girme maksadıyla La Chaine'e gelen yolcuların tercih ettikleri gösterişsiz fakat tertemiz bir pansiyonda yer alan kiralık bir suite'ti. Gölün romatizmayı iyileştirdiği söylense de Jean henüz o sularda yıkanan birinin hoplayıp zıplayarak karaya çıktığını görmemişti. Pansiyon kentin kuzeydoğu sahilindeki siyah kumlu bir plaja tepeden bakıyordu ve tüm müşteriler kendi halindeydi.
Piç kurusu dedi Jean, suite'in iç dairesinin kapısını sertçe açarken. Anasız La Chaine sürüngeni, bir sidik kovasının ve ağır bir osuruğun açgözlü evladı.
İnce ayrıntıları kavrama kabiliyetin bana öfkelenmiş olabileceğini söylüyor dedi Locke. Doğrulmuş oturuyor ve tamamen uyanmışa benziyordu.
Yine geri çevrildik dedi Jean kaşlarını çatarak. Açık pencereden giren temiz havaya rağmen iç daire hala bayat ter ve taze kan kokuyordu. Zodesti gelmeyecek en azından bugünlük.
Öyleyse canı cehenneme Jean.
Henüz akıl danışmadığım tek meşhur hekim o. Diğerlerinden bazıları da güçlük çıkarmıştı ama bu herifin inadı inat.
Bu şehirde bir gırtlaktan aşağı ilaç sokuşturmuş her kaçık tarafından çimdiklenip kanatıldım dedi Locke. Biri de eksik kalıversin.
Zodesti işlerinde en iyisi.
Jean ceketini bir sandalyenin üstüne attı, nacaklarını bıraktı ve dolapların birinden bir şişe mavi şarap çıkardı.
Bir simya uzmanı ve götü kalkık bir sıçan sevici.
Öyleyse gelmedi, iyi olmuş dedi Locke.
Kemirgenleri beceren bir adama muayen olursam komşular ne der sonra?
Onun teşhisine ihtiyacımız var.
Tıbbi bir garabet gözüyle bakılmaktan bıktım, usandım dedi Loke. Gelmezse gelmesin.
Yarın tekrar evine uğrayacağım.
İri yarı adam iki kadeyi yarısına kadar şarapla doldurdu ve hoş bir öğleden sonra göğünün rengini alana dek onları sulandırdı.
O kendini beğenmiş lavuğu öyle ya da böyle buraya getireceğim.
Ne yapacaksın? Kabul etmezse herifin parmaklarını mı kıracaksın?
Bak öyle bir şey işimi zora sokabilir. Özellikle de bir yerlerimi kesmesi gerekirse. Belki sorununa bir çözüm bulabilir.
Of tanrılar aşkına. Loki'nin öfkeli iç geçirişi bir öksürüğe dönüştü. Çözüm falan yok.
Güven bana. Yarın her zamankinden daha ikna edici olduğum o günlerden biri olacak.
Bana kalırsa ne denli önemsiz olduğumuzu keşfetmemiz bize yalnızca birkaç altına mal oldu. Çoğu sosyal başarısızlıklar bundan çok daha fazla masraf çıkarır.
Oralarda bir yerde dedi Can, insanı uysal, mazlum ve nazik kılan bir hastalık olmalı. Bir gün onu bulacağım ve ne yapıp edip sana da en ağır şekilde bulaşmasını sağlayacağım.
Öyle bir şeye bağışıklı doğduğumdan eminim. Nazik demişken o şarap bu yıl içerisinde elime ulaşacak mı?
Loki yeterince ayık gözükse bile dili dolaşıyor ve sesi bir önceki günden bile daha zayıf çıkıyordu.
Jean şarap kadehlerini yabancı ve muhtemelen tehlikeli bir yaratığa sunulan bir barışma hediyesi gibi önünde tutarak yatağa kaygıyla yaklaştı.
Loki daha önce de bu hallere düşmüş, fazlasıyla zayıflayıp solduğu ve haftalarca aynı sakalla yattığı olmuştu. Fakat bu sefer pansuman yapılacak bariz bir yarası, sarılacak bir kesiği yoktu. Maxilan Stragos'un sinsi mirası sessiz sedasız işini görüyordu, hepsi bu. Çarşafı kan damlalarıyla ve yüksek ateşin koyu renkli ter lekeleriyle bezeliydi. Gözleri morarmış yuvalarında ışıldıyordu.
Jean her gece bir yığın tıbbi metni gözden geçirmesine rağmen ona olanları ifade edecek sözcükleri hala bulamamıştı.
Loki içten dışa doğru çözülüyor, damarları ve tendonları birbirinden ayrılıyordu. Kanı sanki şeytani bir hevesle bedeninden dışarı sızıyor, bazen öksürük yoluyla çıkıyor, bazen de gözlerinden yahut burnundan akıyordu.
Kahretsin diye fısıldadı Jean dostu şarap kadehine uzanırken.
Loki'nin sol eli parmaklarını kana batırmışçasına kıpkırmızıydı. Bu da ne?
Sıra dışı bir şey değil dedi genç adam gevrek gevrek gülerek. Sen yokken başladı tırnaklarımın altından.
Dur kadehi diğer elime al.
Bunu benden saklamaya mı çalışıyordun? Kahrolasıca çarşaflarını kimin değiştirdiğini sanıyorsun?
Jean kadehleri bırakıp pencerenin önündeki masaya gitti. Masada bir keten havlu yığını, bir su testisi ve bir yıkama leğeni vardı. Leğenin suyu eski kanlar yüzünden pas kızılıydı.
Canım yanmıyor Jean diye mırıldandı Loki. Jean ona aldırış etmeden leğeni aldı.
Pencere villanın o sırada şans eseri boş olan iç avlusuna tepeden bakmaktaydı. Kanlı suyu dışarı döktü, testideki suyla leğeni yeniden doldurdu ve içine bir keten havlu batırdı.
Elin dedi Jean, Loki surat asarak ona itaat etti ve iri yarı adam ıslak havluyu dostunun parmaklarına sardı.
Havlunun pembeye çalması uzun sürmedi.
Bir süre havada tut.
Kötü göründüğünün farkındayım ama sahiden de o kadar çok kanamadı.
Sanki kaybedecek çok kanın var da.
Ayrıca canım hala şarap istiyor.
Jean kadehleri alıp geldi ve birini dikkatle Loki'nin sağ eline tutuşturdu. Genç adamın titremeleri şu an için o kadar da fazla değildi ki bu iyi bir şeydi. Son zamanlarda eşyaları tutmakta zorlanır olmuştu.
Gel kadeh kaldıralım dedi Loki, simyacıların şerefine. Topu birden bağırttıran ateş boku hastalığına tutulsun.
Şarabını yudumladı. Veya yataklarında boğazlansınlar, artık hangisi olursa bu konuda seçici değilim.
Sonraki yudumunda öksürdü ve şarabına düşen parlak kırmızı bir kan damlası sarmallar çizerek dibe çökerken arkasında morumsu bir kuyruk bıraktı.
Tanrılar aşkına dedi Jean. Kendi şarabının geri kalanını bir dikişle bitirip kadeyi kenara koydu.
Gidip Malkor'u getireceğim.
Jean, şu anda başka bir lanet olasıca it baytırına daha ihtiyacım yok. Adam buraya 6-7 kez geldi zaten, niye?
Belki bir değişiklik olmuştur, belki bu sefer bir farklılık saptayabilir.
Jean ceketini aldı.
Veya kanamanı dindirebilir, belki de bir ipucu.
İpucu falan yok Jean. Ne Malkor'un, ne Kepira'nın, ne Zodesi'nin, ne de bok dolu bu şehir müsveddesindeki herhangi bir çıban patlatıcı sahtekarın bulabileceği bir panzehir yok.
Az sonra dönerim.
Kahretsin Jean, boşa para harcamaktan vazgeç.
Loki yine öksürdü ve şarabını elinden düşürecek gibi oldu.
Biraz mantıklı davransana tuğla kafalı hergele, seni gidi inatçı.
Az sonra dönerim. İnatçı, bir şey, alaycı, nüktedan ve ikna edici bir şey işte.
Hey, eğer şimdi gidersen ne kadar ikna edici olabileceğimi göremeyeceksin, kahretsin.
Loki başka bir şey söyleyecektiyse bile Jean kapıyı arkasından çoktan kapatmıştı. Dışarıdaki gökyüzü artık alacakaranlığın renkleriyle bezeliydi ve ufkun turuncusu yerini gümüşe bırakıyor, semanın çanağındaysa mora çalıyordu. Mavi şarabın içinde dağılan kanı anımsatan bir mora. Kuzeyden Amatel'in açıklarından yaklaşan alçak bir gri duvar sanki fırtınanın gelişini vaat ediyordu. Bunun Jean için hiçbir sakıncası yoktu.
4. ayrımın sonu. Sayfa 43.